Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz Bir Gidene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde İngiltere'de bir kadın girişimci konuğum. İngiltere'deki online Türk marketi Bir Market'in ortaklarından Betül Özkermen İncik. İTÜ'de deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği mezunu olan, aynı zamanda gemi kaptanı olan Betül Hanım, Türkiye'de yaklaşık 8 sene çalıştıktan sonra Ağustos 2019'da İngiltere'ye taşınıyor. Ve 2 ay önce açılan online Türk marketi Bir Market'inde girişimcileri arasında. Ben de geçen günlerde denedim. Londra'da böyle aynı gün teslimat yapıyor. El açması börekten, kasap sucuğa kadar. Yani aklınıza gelebilecek ne varsa İngiltere'de bulmakta zorlanacağınız her şey mevcut. İnanılmaz çok ürün var. Siparişimi seçerken resmen dikkatimi toparlayamadım. O kadar çok özlediğim şey bir aradaydı ki. Ve de çok hoşuma gitti. Bana bir koli geldi, içinde çok özenle sarılmış bütün ürünler. Çok düzgün bir şekilde hazırlamışlar her şeyi. Pastırma İstanbul'dakini aratmıyor. Çok güzel el açması börekler var, çok güzel sarmalar var. Onun dışında yani aklınıza gelebilecek Sütaş'tan Murat Bey'e kadar tüm markaların peynirleri. O kadar hoşuma gitti ki dedim bu Bir Market neymiş? Kim neden kurmuş? Nasıl aklına gelmiş? Bir araştırdım, Betül Hanım ortaya çıktı. Zaten ortak arkadaşımız da varmış. Arkadaşlarımdan duymuştum ben de Bir Market'i. O yüzden bugün dedim Betül Hanım'ı konuk alayım bu haftaki bölümümde. Kendisiyle Bir Market'in açılma sürecini, gelecek planlarını, sektörü ve daha birçok şeyi konuşacağız. Merhaba Betül Hanım, hoş geldiniz.
Merhabalar Emre Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Elbette, memnuniyetle. Öncelikle güzel tanıtımınız için teşekkür ederim. Ayrıca davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ben Betül, 87 İzmir doğumluyum. Doğma büyüme İzmir'deyim. Ta ki üniversite hayatına kadar. Üniversitede İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesini kazanmakla beraber İstanbul'a yerleştim. Ondan sonraki 12 yılım da İstanbul'da geçti. Üniversiteyi bitirdim. Ondan sonra 2 yıl gemilerde kaptanlık yaptım. Sonrasında çalıştığım firmanın kara kısmına transfer oldum. Ship Management, Port Management gibi departmanlarda çalıştıktan sonra buraya gelmeden en son işim de risk danışmanlığıydı. Bir İngiliz firmasında risk danışmanı olarak çalışıyordum. Eşimle beraber, eşim de yazılımcı, ona gelen teklif üzerinden İngiltere'ye geldik. O kendi alanında çalışmaya devam ediyor. Ben de bir süre uzaktan eski işimde devam ettim. Onlara destek verdim. Sonrasında da birden Bir Market'i kurma hayalini gerçekleştirdim ve onunla beraber yola çıktım.
Bu Bir Market projesi nasıl ortaya çıktı? Çok merak ettim. Biraz o fikir aşamasını nasıl ortaya çıktığını anlatabilir misiniz?
Pandemi dönemiydi. Evden uzaktan çalışmayı yapıyorduk. Ve biraz sıkılmaya başlamıştım artık. Hayatımda birazcık değişikliklerin olmasını istiyordum. Hani böyle İngiltere'ye gelen insanlar girişimlere bulunuyorlardı. Kendileri bir şeyler yapıyorlardı. Ben de böyle şeyler yapmak istedim ama hayata nereden başlayacağımı bilmiyordum. Türkiye'ye gittim yaz tatilinde. Türkiye'ye gittiğimiz dönemde Türkiye'den ürün getirmek, zaten yani çocukluğumdan beri hayalimden ülkemizdeki ürünleri yurt dışına pazarlamak hep bir çocukluk hayaliydi. Hep içimde vardı bu İzmir'in işte kaliteli meyveleri, kaliteli ürünleri, üretimleri. Hep aklımdaydı bunlar. Ondan sonra dedim ki hani ben de ürün getireyim ülkeye. İngiltere'ye Türk ürünleri sokayım. Yani Türk mutfağını insanları İngilizlere tanıtayım. Türkiye'deyken bulduğum ama İngiltere'ye geldikten sonra bulamadığım ürünleri getireyim istedim. İngiltere'ye geldim. Toptancılarla görüşmeye başladım. Türkiye'den birkaç firmayla görüşmüştüm. Onların ürünleriyle ilgili tedarik sürecinin nasıl olacağı, neler yapmam gerektiğiyle ilgili bilgi sahibiydim zaten. Ondan sonra toptancılarla görüşmeye başladım. Toptancılar dediler ki kızım hani zaten burada bir pazar var. Yani seni sokmayacağız. Sen gidemezsin dediler. Ondan sonra nasıl yaparız? Benim hayatta şu anda hani en güçlü olduğum alan teknoloji alanı. Bir Türkiye'nin yazılım firmamız var. Hala devam etmekte olan çalışmaya. Ekibimiz var orada. Dedim teknoloji üzerinden gidelim. Hani bizim amacımız ürünü bir yere sokmak olmasın. Bizim amacımız ürünleri son tüketiciye öğretmek olsun, göstermek olsun. Onlara haber vermek olsun. Bu ürünü getirdik biz buraya. Siz bunu biliyorum, seviyordunuz Türkiye'deyken. Burada da almak ister misiniz? Hani bunu söylemek istedim insanlara. Sonra Bir Market'i kurduk online'de. Ama bu kuruş süreci de biraz bizim için saygılıydı. Çünkü biz İngiltere'ye geldiğimizde yalnızca 1,5 yıl olmuştu ve bilmiyorduk bürokrasi nasıl işler, ne yapmamız gerekiyor. Yani çok uzaktık her şeyden. Girişimci arayışım başladı. Levent Bey'le tanıştım. Kendisi benim yatırımcımdır. Kendisi 27 yıl önce İngiltere'ye gelmiş. Fransız restoran zincirleri olan bir bey. Levent Bey'le tanıştık. Yollarımız kesişti. Levent Bey'e projemi anlattım. O da çok beğendi. Desteklemek istediğini söyledi. Ve beraber bir marketi kurduk.
Vay süper. Çok güzel. Peki burada hedef kitleniz burada yaşayan ya da buraya taşınan Türkler mi? Onlara sadece Türk ürünleri satmak mı yoksa aslında Türk ürünlerini burada yaşayan diğer insanlarla da buluşturmak mı hedefiniz?
Şimdi öncelikle hedefleri adım adım başlamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, benim asıl hedefim İngiltere'de uzak doğu mutfağı nasıl bir yere geldiyse, İngiltere'de bir Hint mutfağı nasıl belli bir yere geldiyse, Türk mutfağını da o noktaya getirmek. Yani Türk mutfağı yalnızca kebaptan mevcut değildir. Ben İzmir'im. Bizim mutfağımızda kebap yok. Zeytinyağlılar var bizim mutfağımızda. Akdeniz'de bambaşka yiyecekler var. İç Anadolu'da bambaşka yiyecekler var. Yani kebap bir kısmı yalnızca. Ve ben bunu İngilizlere göstermek istiyorum. Bunu öğretmek istiyorum. Sensör'de nasıl şu anda öğle yemeklerinde işte bir körili tavuk satılıyorsa yani bugün niye zeytinyağlı fasulye satılmasın öğle yemeği önlüsü olarak? Biz bunu sokabiliriz hep birlikte olursak ama başlangıç olarak önce bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Yani bizim biz olması gerekiyor. Bizim kendi ürünlerimize sahip çıkıp bunu İngilizlere gösterip onların mutfağına yavaş yavaş girmemiz gerekiyor. Ben ilk geldiğimde Wimbledon'da yaşıyordum. Wimbledon'da yani İngiltere'de yaşayanlar bilirler. Çoğunlukla İngilizler yaşar. Benim bütün komşularım İngilizdi. Ve ben onlara işte yemek yaptığımız zaman kendi çapımda işte bir yemek misyonerliği yapıp hani yemeklerimizi götürürdüm. Ve herkes bayılıyordu. Hani herkes nasıl yaptığımı, ürünlerini nereden aldığımı soruyordu. Zaten bu tedarik süreci de biraz zordu benim için. Gidip de Meksika fasulyesinden kuru fasulye yapamıyorsunuz. Gidip bir Türk marketi bulmanız gerekiyor. O da her yerde yok. Gibi gibi şeyler hep gözümde canlandırıyordum. Hani nasıl yapabiliriz, nasıl olabilir diye. Ve sonrasında yani asıl amacım hani demek istediğim şey bizim mutfağımızı İngilizlerin mutfağına sokabilmek. Ve inanıyorum ki eğer bir İngiliz beğenirse ve kullanmaya başlarsa tüm dünya kullanmaya başlayacaktır. Çünkü bazı şeyler taklit edilir ve İngilizler de taklit ediliyor. Ben de bu şekilde bir misyonla yola çıktım.
Ve ben 2 aylık bir firma olduğunuzu öğrenince çok şaşırdım. Yani 2 aydır faaliyette olan bir firma olduğunuzu öğrenince. Çünkü dediğim gibi yani web sitesinde ben kayboldum. O kadar çok ürün var ki, o kadar çok özlediğimiz hani Türk ürünleri var ki. Zeytin çeşitleri bile türlü türlü. Hani biber dolgulu zeytinden. İşte sevdiğimiz sele siyah zeytine, zeytin ezmesine her şey var. Peki bu kadar kısa sürede ürün gamınızı nasıl genişletmeyi başardınız?
Hiç tane gıda setinde çalışmamıştım. Zaten bir markette yani bir çizgide değildi aslında 2 ay öncesinde. Gittim toptancıların hepsini tek tek gezdim. Siz ne getiriyorsunuz Türkiye'den? Sizde hangi ürünler var? Ben de hangi ürünü koyabilirim? Biraz en başlarda kendi damak zevkimize göre, kendi mutfağımızda kullandığımız ürünlere göre ürünleri seçtik. Onlarla bir çıkış yaptık. Sonrasında insanlara dokunmaya başladık. Yani asıl yaptığımız şey şu anda da bu. Hani insana dokunmak. Çünkü hepimiz gurbetteyiz ve hepimizin özlediği tatlar var. Şu anda insanlar bana mesaj atıyorlar. Instagram'dan, WhatsApp'tan, Facebook'tan mesaj atıyorlar. Şu ürünü özledim, şunu da getirebilir misiniz, şunu da marketinize koyabilir misiniz diye. Tek tek onların hepsini marketimize koyuyoruz. Aslında ürün gamımızı genişleten biz değiliz yani müşterilerimiz. Onların talepleri doğrultusunda biz genişlettik ürün gamımızı. Sonrasında insanların özlediği başka bir tat daha vardı. Sizin de en başta bahsettiğiniz şarküteri ürünleri, katak ürünleri. Dedik biz bunları da yapalım. Nasıl yapalım? Düğümüze bir tane gıda mühendisi dahil oldu. Sertifikalı kasapla anlaştık. Yatırımcımız zaten restoranları şu anda pandemiden dolayı kapalıydı. Onun restoranlarından bir tanesini atölyeye çevirdik. Orada başladık üretim yapmaya, kasap ürünlerini üretmeye, pastırma, sucuk, kavurma ve inanılmaz beğenildi. Çünkü İngiltere ürünlerin hepsi, neredeyse hepsi Türk ürünlerinin Almanya'dan geliyor. Ve İngiltere'de üretim yapılmıyor. Hani hiçbir şekilde üretim yapılmıyor. Hani Türk ürünler için geçerli olan bir şey değil bu. Yabancı, yani İngiliz ürünleri için geçerli. Üretim yapılmıyor. Ben şarküteri ürünlerini çıkarmadan önce daha işte normal Almanya'dan gelen diğer ürünleri yok satıyordum neredeyse. Hatta bir ülkede pastırma kavurma bitmişti. Ve yani insana kavurma ne zaman gelecek, pastırma ne zaman gelecek diye soruyorlardı. Şu anda biz üretimi kendimiz yapıyoruz. Kavurma da bitmiyor, pastırma da bitmiyor. Ve bu bambaşka bir alan. Ona da çok heyecan veriyor. İşte dananın bu tarafından farklı bir pastırma yapıyoruz. Dananın antikot tarafından farklı bir pastırma yapıyoruz. Ve sürekli üretiyoruz. Yani insanlara kendi üretimimiz olan ürünleri ulaştırıyoruz. Ve yani bir kere alan bir daha hiç vazgeçmiyor. Sürekli almaya da devam ediyorlar. Ben artık Almanya'dan gelen ürünleri satmıyorum kendi marketimde. Sadece kendi üretimimizi satıyorum.
Ve pastırma çok güzeldi. Yani sucuk da çok güzeldi. Özellikle pastırma. Severim pastırma bu arada. Ve dediğim gibi girişte de söyledim. Türkiye'de bulduğumuz pastırma kalitesinde. Ya burada bazı ürünlerde hani oluyor. İsmi pastırma oluyor atıyorum. İsmi beyaz peynir oluyor ama yani Türkiye'de o alışık olduğumuz tatlı olmuyor. Hani yoklukta gidiyor. Ama sizinki gerçekten güzel olmuş yani. Baya vay Betül Hanım bunu başarmış dedim. Bu arada Betül Hanım'la biz bir süredir röportaj tarihi ayarlamaya çalışıyoruz. Kendisi gece gündüz çalışıyor. Bunu da dinleyenlere söyleyeyim. İşin tamamının başında. Hepsini anladığım kadarıyla denetliyor. Ve bir yandan 9 aylık hamile. Yani gerçekten inanamadım azminize. Tebrik ederim bu arada tekrardan. Ve bir yandan siz kadın girişimcileri de destekliyorsunuz. Ya da desteklemeyi planlıyorsunuz. Bir girişim isminde bir projeniz var. Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
Evet, memnun ettim. Öncelikle pastırmayı tekrar değinmek istiyorum. Gerçekten pastırma çok güzel. Çünkü artık Türkiye'ye giderken bavulunuzda pastırmanız olacak. Gelirken, Türkiye'den gelirken değil, pastırmaları taşımanıza gerek yok. Ve bu şekilde de devam ediyoruz. Bir girişim projesine gelecek olursak da bu bir girişim projesi aslında bizim şirket kurulduktan tam bir ay sonra faaliyete geçirdiğimiz bir proje. Siz girişimcisiniz, kimi destekliyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Ama öyle olmadı, güzel sonuçlar oldu. Bir girişim ülkeye ürün getirmiş, bunu bir şekilde pazara sokmaya çalışan ama başaramayan insanları desteklediğimiz bir platform. İlk girişimimiz de Paris markasıydı. Paris, Türkiye'de Bursa'da üretilen naşe armudundan yapılan lokum şeklinde atıştırmalıklar, sıfır şeker, sıfır katkı maddesi içeren atıştırmalıklar. Ondan sonra bu projenin mimarı da Betül Hanım bu arada. İki Betül olarak bir araya geldik. Biz Paris'i nasıl parlatabiliriz diye düşündük. Ve Sevgililer Günü'nde Paris'i çıkardık biz. Hani insanlara tanıtımını Sevgililer Günü'nde yaptık. Çok güzel gitti. İnsanlar Paris'i sevdiler, Paris'i tanıdılar. Şimdi Paris için farklı firmalar da görüşüyor Paris'ta Betül Hanım'la. Onlar da satmaya başlayacaklar. Ben bu şekilde işlerin büyüyeceğini, birbirimizi destekleyerek ben belli bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Ortada yapılan güzel bir çalışma vardı, emek vardı. Bize de onu birazcık da tanıtmak düştü. Bundan sonrası için de bir sürü mail aldık. Farklı farklı projeler yapacağız. Farklı farklı insanlarla görüşüyoruz. Onların ürünlerini de parlatacağız. Yani elimizden geldiğince. Çünkü benim isteğim Türkiye'deyken nasıl kaliteli ve sağlıklı besleniyorsam, çocuğumu nasıl sağlıklı, kaliteli ürünlerle besleyebiliyorsam, şimdi onu İngiltere'ye taşımak. Ve böyle böyle adımlar atmaya başladık.
Evet, farklı farklı girişimleriniz de var aslında. Yani bir marketin altında bahsettiğiniz bir şarküteri mesela, kendi kasap ürünlerinizi üretiyorsunuz. Bir girişim altında farklı kadın girişimcileri destekliyorsunuz. Bir de bir mutfak tarafı var. Evet. Orada da el açması börekler, boyoz, onun dışında boza, ki boza bulmak İngiltere'de çok zor bir şey. Ben çok şaşırdım bir markette boza görünce. Çok da severim. O bir mutfak fikri nasıl gelişti?
İngiltere büyük ama bizler için çok da büyük değil. Herkes birbirinden haberdar. Herkes ne istediğini biliyor. Biz başladığımız zaman bu işe Türkiye'den boza da getirseniz ödemeye başladılar bize. Şimdi boza çok riskli bir ürün. 3 günde zaten neredeyse raf ömrü bitiyor. Sonrasında dedim boza yapalım biz de. Boza yapacak insanlarla konuştuk, görüştük. Hani neler yapabilirsiniz diye. Sonra boza için anlaştık birisiyle ve boza çıkarmaya başladık. Şu anda çok güzel gidiyor. Beğeniliyor bozamız. İnsanlar beğendikçe, mutlu oldukça biz tabii daha mutlu oluyoruz. Geri dönüşleri bizi daha da sevindiriyor. Boza benim de çok sevdiğim bir içecek aynı zamanda. Canım da çekiyordu. Hamileyim sanırsam. Dedim boza içelim biz de.
Betül Hanım bu arada sizle yayına başlamadan önce Etsy benzeri bir platform kuracağınızı da söylemiştiniz. Onu da bir açabilir misiniz acaba?
Şimdi bir mutfak kurduktan sonra insanların ev yemeklerine olan talebinin çok fazla olduğunu gördük. Ondan sonra birçok bayanla konuştuk. Görüştük, evinde yemek yapan insanlarla görüştük. Ama birçoğunun sertifikası yoktu. Yani onlara bir iş imkanı sunamadık. O da bizim için bir kanayan yer oldu açıkçası. Ondan sonra Instagram'da sürekli işte evden yemek yapıp satan bayanların görüntüleri düşmeye başladı. İşte profilleri düşmeye başladı karşıma. Biz de düşündük ne yapabiliriz bu tarz insanlar için. Biz arada da kalmak istemiyoruz. Hani onların alsatçısı da olmak istemiyoruz. Sonuçta herkes açık platformda istediği şekilde istediği ürünü biz karşısındaki tüketiciye sunsun. Tüketicinin de seçme şansı olsun. Böyle düşünün yani Etsy gibi bir platform kuralım dedik. Aynı şekilde insana yaptıkları, ürettikleri, yiyeceklerini fotoğrafını çekecekler. Onların fiyatlarını Etsy'de nasıl ürün koyuyorsanız bu platforma da koyacaklar. Sonrasında tüketici bunlar işte ve hani ne kadar bir alanda satış yapmak istediklerini belirleyecekler. Yani çünkü hani Londra'da oturan birisi İskoçya ürününü yollayamaz ama işte Cambridge'de oturan birisi der ki evin 5 mil etrafında hani ben size ürünü ulaştırabilirim. Bir alan belirleyebilecekler bu site üzerinden. Sonrasında da tüketiciler de bunlardan alışveriş yapacak ve birbirlerini değerlendirecekler. İyi olan kazanacak yani sonuç olarak. Bakalım kim daha marifetliymiş.
Çok güzel bir fikir. Burada hem ayrıca belki vakti olmayan ama bir şeyler de yapmak isteyen, bir şekilde para da kazanmak isteyen kişilere de bu şekilde destek sağlamış olacaksınız. Çok güzel fikirmiş.
Kesinlikle. Çünkü bir grup inanılmaz yoğun çalışıyor. Bir grup da inanılmaz marifetli. Biz de dedik size açık platform buyurun. İsteyen istediğini satsın. Ve becerikli olan da kimse o tabii ki daha ön plana çıkacak. Yalnızca şey olmayacak hani böyle işte mantıyla dolmayla sermeyle olmayacak. Yani Türk yemekleri yapan da var. Çok güzel mobil şefler var İngiltere'ye taşınmış olan. Yani kendini ifade edecek platform bulamayan. Ya da kazandığı parayı Instagram'da reklam vererek sürekli harcayan insanlar da var. Ona gerek kalmayacak yani. Biz platformu kuracağız. İnsanlar da girecekler alışverişlerini yapacaklar.
Siz en çok neleri özlüyorsunuz?
Dediğim gibi ben kaliteli ürünleri özlüyorum. Yani evime yakın Anadolu çay kütelerinden diyeyim. Temin etmekte zorlanmadım. Ürünleri özlüyorum ve hedefim de onları buraya getirmek. Şimdi farklı bir projemiz var. Türkiye'de bir kadın kooperatifiyle anlaştık. Bizim için üretim yapıyorlar ve onların ürünlerini getireceğiz. Hani bir şekilde de Türkiye'deki üreticiyi de destekliyoruz. Oradan ihracatı da destekliyoruz farklı kanallarda. Yani bunlar insanı manevi olarak çok mutlu eden şeyler. Hani şu anda iç dünyamızda bir sarhoşluk varsa bu mutluluk sarhoşluğu bizim için.
Çok güzel gerçekten. Peki kadın girişimciler için var mı tavsiyeleriniz?
Şimdi buraya geldiğimiz zaman birçoğumuz kariyerini bırakıyoruz. Çünkü çocuklarımıza yönelmek zorunda kalıyoruz. Ama birçoğu da istiyor tekrardan bir şeyler yapmayı. Herkes araştırsın. Herkes neler yapabileceğini bir düşünsün. Çünkü hepimiz çok kaliteli insanız. Özellikle işte son dönemde gelen kariyer sahibi çok fazla anneyle tanıştım. Kariyerlerini buraya geldikten sonra işte öncelikleri çocukları olduğu için bırakmak zorunda kalmışlar. Ben bir nebze de onları temsil ettiğimi düşünüyorum. Onlarla sohbet ettiğim zaman bir şeyler hepsi heyecanlı. Hepsi bir şeyler yapmak istiyor ama nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Ben de bilmiyordum. Bir şekilde sadece bir şeye karar vermek önemli. Bir şeye karar versinler zaten inanılmaz destek oluyor sonra insanlar birbirine. Ben burada o kadar çok kadının desteğini aldım ki. Yani mesela size ulaşmış bir market ama bir markete şimdiye kadar sponsorlu bir reklamı yok. Yani bir markete şimdiye kadar herhangi bir influencer'la anlaşması yok. Nasıl geldi? İşte bu kadınların sayesinde geldi. Yani beni destekleyen insanlar sayesinde geldi sizin kulağınıza kadar. O yüzden hani onlar da bir başlangıç yapsınlar. Biz de birbirimizi destekleyelim. Biz bize yeteriz diyorum.
Evet kesinlikle ve dediğiniz şey de çok doğru. Demin dediniz ya burada aslında yani çok fazla Türk var belki ama bir yandan herkes birbirini de bir şekilde özellikle bu son dönemde göç eden insanlar birbirini tanıyor da kulaktan kulağa da yayılıyor. Yani ortada güzel bir şey olduğunda herkes birbirine tavsiye ediyor. O şekilde halka halka yayılıyor. Peki burada yaşayan Türklerin en sevdiği ürünler neler? En çok hangileri satılıyor? En çok neler özleniyor?
En çok peynir, pastırma, sucuk, zeytin, kahvaltılıklar çok güzel. Aslında her şey gidiyor. Çünkü biz artık o kadar çok alışmışız ki kendi ürünlerimizle, mutfağımızda yemek pişirmeye. Yani o zevki, o tadı alamıyorsunuz başka şekilde. Yani özlüyorsunuz, simit özlüyorsunuz, diğerlerini de özlüyorsunuz. Hani onlara ulaşmak istiyorsunuz. Çünkü başka şekilde yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Mutfağınız hep onlar girmiş şimdiye kadar. Özellikle spesifik bir ürün diyemem. İnsanlar her şeyi alıyorlar çünkü üç öğün beslenmesini bu yedekleri üzerinden temin ediyorlar, devam ettiriyorlar.
Evet, her şey de var yani. Taze sebze meyve de var. Ondan sonra Türk şarapları, rakı. Evet, yok yok gerçekten. Bu arada siz Türkiye'de de farklı girişimlerde bulunmuşsunuz. Hatta Kagider tarafından en iyi 10 kadın girişimci sıralanmıştınız.
Evet.
Onu biraz anlatabilir misiniz? Türkiye'de nasıl bir girişimde bulunmuştunuz? Tamamen bambaşka bir sektördeydi anladığım kadarıyla.
Evet, o da aslında üniversitedeyken yapmış olduğum bir çalışmaydı. Şimdiye kadar iki tane girişim var aslında Türkiye'de. Bir tanesi üniversitedeyken yapmış olduğum. Kagider tarafından 2011 yılının ilk 10 kadın girişimcilerinden biri olarak seçilmiş oldum. Dünya sektörüyle ilgili bir çalışmaydı. Yani üniversitede öğrendiğim bilgileri yine bir platformda toplamak için, hani yazılım platformunda toplamak için bir başvuruda bulunmuştum. Bir işte yazılımcı arkadaşla anlaşmıştık o zaman da. Denizcilik'teki kullanılan sistemlerin program tarafından takip edilmesi, otomasyonun yapılması üzerine böyle bir site çalışmamız olmuştu. Yazılım geliştirmemiz olmuştu. Bununla ilgili de Kagider'e başvurmuştuk. Ama ya ben kaç yaşındaydım? 20 yaşında falandım zannedersem. Girişimci arasında girdim ama şey yapamadım. Hani onu, o projeyi hayata geçirmedim. Çünkü çok çok soydum o zamanlarda. Sonrasında eşimle başka bir çalışma yapmıştık. Üniversite bitirdikten sonra eşim 2013 yılında Lego'nun elektronik Legosunu üretti. Farklı bir yapıydı. O sensördü. İçinde çipleri olan ve Lego'ya hareket kabiliyeti kazandıran bir oyuncak üretildi. Onunla beraber bir şirket kurduk. 2013 yılında o çok güzel oldu. İşte yılın girişimi seçildi. Birçok startuptı. Birçok yerden destekler aldı. O desteklerle şirket kuruldu. Startuptan şirketlere dönüş oldu. Üretim yapıldı. Yani Türkiye'de bir startup ilk defa üretimi yaptı ve yurt dışında ihracat yaptı. Yani üretim yaptığımız ürünler yurt dışında da kullanılmaya başladı. Sonrasında o ürünler tüm Türkiye'de dağıtıldı. İşte bu üstün zekalı çocuklar projesinde, Bilsem okullarında bu ürünler kullanılmaya başladı. O dönemde daha Türkiye'de robot ve kodlama atölyeleri, yani robotik diye bir kavram yoktu okullarda. O projeyle beraber o da Türkiye'ye girmiş oldu. Böyle bayağı insanlara ulaştık. Biz o işte buraya gelene kadar hani başında durduğumuz bir işte açıkçası eşimle beraber. Onu da sıfırdan kurmuştuk. O dönemlerde ben çalışıyordum. Eşim tamamıyla işin başında duruyordu. O da insanlara ulaşarak yapmış olduğumuz bir projeydi. İşte ben okullara ulaşmaya çalışıyordum. O dönemlerde sosyal medya bu kadar aktif değildi. Okuldaki öğretmenlere ulaşıyordum. Anlatıyordum. Bakın böyle bir oyuncağımız var dedim. Çocuklara kodlamayı öğretebiliyorsunuz bu oyuncakla diye. Ufak ufak başlangıçlar yaparak o iş büyüdü. Bayağı da güzel sonuçlar aldı. Sonra şu anda kendi kendine devam ediyor. Bizim yanımızda Stay'dan yetişen bir arkadaş vardı. O işin başında o duruyor şu anda. Biz de burada bambaşka alanlarda devam ediyoruz.
Vallahi tebrikler. Çok genç yaştan itibaren bu alana girmişsiniz. Yani girişimciliğe adım atmışsınız. Şimdi tabii bambaşka bir sektörle, bambaşka bir ülkede. Peki İngiltere'de hayatın, sevdiğiniz yönleri neler? Burada yaşama hoşunuza gidiyor mu?
Aslında şöyle, benim için İngiltere iki farklı yerden oluşuyor. Bir, Wimbledon'da yaşadığım hayat var. Wimbledon'dayken işte tamamıyla sakin, işte hayatın parklarda geçtiği, çok böyle rafine edilmiş bir hayat yaşıyorduk. İngilizler, İngiliz komşularla İngiliz ilişkiler içerisinde saygılı, işte belli seviyede yaşıyorduk. Sonra işi kurmamla beraber kuzeye taşındım. Yani güneyden kuzeye geçiş yapmış oldum. Burada da daha farklı bir İngiltere gördüm. Yani burada gerçekten insanlar mücadele ediyorlar. Hani İstanbul'daki trafiği burada görebiliyorsunuz. Koşuşturmacayı görebiliyorsunuz. İngiltere'yi seviyorum. O sakin hayatı da seviyordum ama benim için yani belki de hani daha yaşım genç olduğu içindir. Bu koşuşturmaca daha beni besliyor, daha bana enerji veriyor. Ya şu anda o keşmekeşti de seviyorum içinde bulunduğum. İngiltere'yi aslında ben güneyde yaşadım diyebilirim. Şu anda tekrardan kendimi Türkiye'de bir mücadelenin içerisinde hissediyorum.
Keşmekeşi sevdiğiniz, koşturmayı sevdiğiniz belli. Bir yandan 9 aylık hamileyken bir yandan böyle akşam 10'lara 11'lere kadar devam eden bir iş takviminiz de var. Ama çok güzel. Hepsine yetişiyorsunuz. Gerçekten tekrardan tebrik ederim. Son olarak şeyi sorayım. Klasik benim iki sorum vardı. Birini aslında sormuş oldum. Siz Türkiye'ye dair neleri özlüyorsunuz diye. Gerçi hangi ürünler diye sormuştum. Bir genel Türkiye'ye dair özlediğiniz bir şeyler var mı onu sorayım. Bir de Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
Oradaki sosyal hayatımı özlüyorum. Yani Türkiye çok sosyal hayatı destekleyen bir ülke. Orada özellikle İstanbul hayatını özlüyorum. İstanbul'dayken çok güzel bir sosyal çevrem vardı. Çok güzel bir arkadaşlık ortamım vardı. Onu özlüyorum. Bir de şunu özlüyorum. Yani en çok özlediğim şey bu aslında. Ben hani ya da birçok insan hani bir şey yaparken düşünmeden yaptık. Ve hayatım boyunca hiç düşünmedim. Hani bugün bunu yaparken nasıl olacak diye. Çünkü hayatımda hep böyle arkamı toplayan bir ailem vardı. Ben bir şey için koştururken onlar beni hep arkadan desteklediler. Ve ben bu işe girdikten sonra onu fark ettim. Aslında beni ben yapan değer ailemin arkamda olmasıymış. Hani ben şu anda çok zorlanıyorum. Arkamı toplayan yok. Ailemden uzaktayım. Hani bu anne baba özlemi olarak algılanmasın. Bu hayatsal destek anlamında söylemek istediğim bir şey. Gözü kapalı bir şeye daldım tekrardan. Bu sefer dedim ki Betül'lerim şimdiye kadar yapan sen değilmişsin dedim. Aslında seni sen yapan, hani senin bu şekilde koştururken arkamı toplayan bir ailem varmış dedim. Onun eksikliğini çok hissettim. Bir de ikinci sorumuz neydi?
Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Türkiye hep hayatımda olacak bir ülke. Hep İngiltere'de de kalacak değiliz. İnsan bence hayatta konfor alanını terk etmeli. Yani belki de burada da bir konfor alanı oluşturduktan sonra bu sefer farklı mecralara, maceralara atılacağız. Yani ben bir ülkenin vatandaşı, yani bir ülkeye bağlı olan bir insan olmak istemiyorum. Eşim de o şekilde istemiyor. Biz değişiklik olsun hep hayatımızda. Farklı şeyler yapalım. Farklı yerler görelim. Yani farklılıkları keşfedelim istiyoruz. Bu şekilde de hayatımızı sürdürüyoruz. Konforu alanımızı gördüğümüz anda da Türkiye'de nasıl işte 30 yaşında bir şeyler yaptık galiba. Şimdi de farklı bir şeylerde farklı şeyler yapma zamanı diye düşündüysek muhtemelen tekrardan bunu bir gün gelecek düşünmeye başlayacağız.
Evet, kesinlikle hak veriyorum. Size de insan konfor alanından çıkıp kendi sınırlarını aşmalı. Kendini o şekilde geliştirebiliyor. Çünkü insan konfor alanından çıkınca kesinlikle gerçek potansiyelini görüyorsun. Çok teşekkürler Betül Hanım. Ben aklımdaki her şeyi sordum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat tanıdığınız için bana. Ben de çok mutlu oldum. Kendimi ifade edebilme şansım oldu. Sonuçta hani bir şekilde yazıyoruz, çiziyoruz, bir yerlerde haykırmak istiyoruz. Ama hiçbir zaman içimizdeki enerjiyi dışarıya yansıtamıyoruz. Sinerjiyi dışarıya yansıtamıyoruz. Sizin de aracı olduğunuz bu görüşmemizde farklı insanlara da farklı şekilde ulaşmış oluruz. Ben çok inanıyorum yaptığımız işe. Güveniyorum kendi ürünlerimize. İstiyorum ki herkes kaliteli yesin. İstiyorum ki herkes yani o bağırsak yaramız bozulmasın. Güzel şekilde beslenelim. Çocuklarımızı güzel şekilde besleyelim. Bunu da bu şekilde insanlara aktarabildiğim için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için bu yoğun gündeminizde. Ve de buradan dinleyen, İngiltere'de yaşayan tüm dinleyenlere de bir markete girip Betül Hanım'ın bu güzel projesine böyle başarılı bir kadın girişimciye destek vermelerini çağrıda bulunuyorum. Gerçekten pişman da olacağınızı zannetmiyorum. Ben çok memnun kaldım ve artık sık sık bir marketin kapısını çalacağım. Yani dijital kapısını çalacağım en azından. Çok teşekkürler Betül Hanım. İyi ki böyle bir projeyle çıkmışsınız ortaya. Gerçekten İngiltere'de hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şeydi. Belki İngiltere'de olmayan dinleyicilerden anlam veremeyen olabilir, Türkiye'de dinleyenler varsa bunlar oraya gitmiş Türk ürünlerini mi özlüyor diye. Belli bir süre geçtikten sonra özellikle ya ben 4. senemdeyim göçmenliğin. İnsan özlüyor alıştığı lezzetleri, ulaşmak istiyor. Atıyorum bu bazen bir beyaz peynir oluyor, bazen dil peyniri, ne bileyim güzel bir siyah zeytin, iyi kalite bir pastırma ya da yaprak sarma. Ama özlüyorsunuz, özellikle böyle pandemi döneminde Türkiye'ye gidemeyince iyice değerli oluyor böyle şeyler. O yüzden vallahi iyi ki böyle bir projeye girişmişsiniz. Çok güzel olmuş. O zaman afiyetle kalın diyeyim. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ederim.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.